Bismillahirrahmanirrahim. İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir'le Tefekkür Ufku programında daha çok akaide dair okumalar yapıyor. O çerçeveyi güncel konularla birlikte harmanlayıp ele almaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam bu akıl vahiy ilişkisi biraz daha pratize edelim. Güncel konularla bir irtibatlaştıralım. Geçen derslerimizde mümkün,
muhal vacip,
ve vacip bu konuları ele almıştık. Aklın temel şeylerini. Bir ara hocam bir profan akıldan bahsetmiştiniz.
Evet.
Yani biraz ona imansız akıl demiş.
Evet.
Yani kendine göre düz mantıkla giden.
Seküler.
Seküler akıl. Vahiy dikkate almayan bir akıl. Bu bugün biraz daha kalp. Tabii bunlar kalple de alakalı hocam. Yani malumunuz yani kalp yani insan duygularıyla fikrini oluşturuyor yani. Mesela duygunun yani fikirlerin temelinde duygu da var. Yani duyguyu çektiğimiz zaman fikirler ona göre şekilleniyor. Bugün hocam biraz daha gündemdeki işte bu okumalar yani profan akılla hayatı okuma veya profan akılla hayatı biraz daha toplum mühendisliğine falan da gelebilsek hocam daha iyi olur gibi geliyor.
İnşallah.
Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bu akıl nakil ilişkisi, bunların birbiriyle münasebetinde öncelik sonralık nasıl olacak? İslam akıl dini midir, nakil dini midir? Akıl nakil çatıştığında nasıl olacak? Bunlar hep bu özellikle modern zamanlarda çokça gündeme gelen, tartışılan bir mesele. Bu meselenin usulü fıkıh meselesi olduğunu temelde daha evvel birkaç kere vurgulamıştık. O çerçevede biraz daha teoriden pratiğe doğru, tabir yerinde olursa, teoriden pratiğe doğru inecek olursak, şunu söylememiz lazım. Günümüzde özellikle bu akıl-nakil ilişkisi, akıl-nas ilişkisi, akıl-vahiy ilişkisi konusunda iki tane yaklaşım var. Bunlardan biri ifrat, biri tefrit. İfrat olan yaklaşım kendisini selefi yaklaşım olarak ifade ettiğimiz, kendisini öyle ortaya koyan yaklaşım. Bilhassa itikada ilişkin, sıfatullah'a ilişkin meselelerde aklı hiçbir şekilde devreye almıyor. Naslarda nasıl gelmişse ben ona öyle İnanırım, teslim olurum. Bu mesele akıl meselesi değildir. İslam akıl dini değildir. Dolayısıyla bize düşen nasla nasıl geldiyse onu öyle inanıp öyle teslim olmak. Buna ifrat yaklaşım dedik. Evet, itikadi meselelerde bilhassa tevkifi dediğimiz vahye müstenit hususlarda, vahiyle belirlenmiş hususlarda aklın işi olmaz. Ama neticede Cenab-ı Hak akıllı insanları, aklı başında insanları teklife muhatap kıldığı için aklın mutlaka nasların anlaşılmasında bir fonksiyonu olmalıdır. Dolayısıyla bilhassa müteşabih ayet ve hadislerin anlaşılmasında, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla ilgili ayet hadislerin anlaşılmasında akla mutlak surette bir yer tanımamız gerekiyor. Bu akıl hangi akıl? Bu akıl felsefi akıl değil, profan akıl değil, seküler akıl değil. Bu akıl da Müslüman aklı yani.
Evet hocam.
Dolayısıyla burada akıl kelimesinden korkmayalım. Bilhassa kendisini selefi olarak ifade eden kardeşlerimizden bizi dinleyenler vardır mutlaka. İslami akıldan korkmayalım, Müslümanın aklından korkmayalım. Akla dinin tanıdığı mevkiyi biz de tanıyalım. Bu mevkiyi ondan esirgemeyelim. Aksi halde ne olur? Aksi halde Türkçemizde bir tabir var, aklını peynir ekmekle yemek diye.
Evet hocam.
Aksi halde geldiğimiz nokta öyle bir nokta olur ki aklını peynir ekmekle yemiş insanların durumuna düşeriz.
Hocam mesela buna bir şey olarak birçok ayet-i kerime var. Yani akletmekle ilgili. Ama şöyle bir ayet-i kerime olduğunu bilmiyorum hocam. Var mı? Yani aklettiniz, aha bak aklettiniz de başınıza bir sıkıntı geldi.
Evet.
Yani tabii, akletmenin tersine olan bir şey var mı hocam? Bilmiyorum hani.
Yok tabii, o heva. Heva. Daha evvel de konuşmuştuk bunu.
Heva, yani akledip de başımıza bir kötülük gelme durumu.
Evet.
Yok yani, yok, hani akletmenin bir zararı yok yani. Hani,
bir zararı yok.
En azından hani diyelim akletmenin zararı yok, faydası zaten var da.
Evet.
Aklettiğinizde başınıza bir kötülük geldi diye bir şey yok yani. İslam en azından orayı, evet yani.
Evet, yani akleden insan aklını naslara hakim kılan insan değil.
Evet.
Bu ayrımı yapmamız lazım.
Evet,
akletmek
hocam
demek aklını naslara hakim kılmak demek değil.
Evet hocam.
Nasları Müslüman aklın işleyiş mekanizması çerçevesinde anlamlandırmak demek.
Anlamlandırmak, evet hocam.
Budur. Yani burada seküler akıldan bahsediyor olsaydık bu endişeyi hissetmemiz gerekirdi.
Evet hocam.
Yani batılı insanın bugün mesela aklını kullanma biçimi, değerlendirme tarzı, değer yargıları şüphesiz çok farklı. Biz İslam'a, İslam'ın naslarına, kaynaklarına o aklı esas alarak yaklaşalım demiyoruz. Müslüman aklını esas alarak yaklaşalım.
Aklı öncelemek mi hocam? Onlar hani aklın kendi temel paradigmalar var, kendi yaklaşımları. Onlar da sonuçta bir dogmadır. Yani kendi öncelediği bir noktalar var o insanların. O dogmaların üzerine gittiğimiz zaman da yani onlar da bir şekilde çelişkiye düşebilirler yani.
Hiç şüphesiz tabii. Ya bizim burada yani akıl derken neyi kastediyoruz? Belki biraz da bunu açmakta fayda,
evet,
var. Daha evvel şey yapmıştık, kısmen değinmiştik. Akıl derken biz aklın modern tabirle a priori dedikleri bedihi gerçekleri var. Bedihi kabulleri var. Bunlardan yani naslar da bunlarla çatışmaz. Bunlar da naslarla çatışmaz.
Evet.
Nedir bu? 2 daha 4 eder.
Evet.
Bütün parçadan büyüktür veya parça bütünden küçüktür. Bunlar
temeldir yani.
Temeldir, zaruri gerçeklerdir. Dolayısıyla naslarla bunlar arasında bir çatışma olduğu düşünülemez. Bizim burada kastettiğimiz birinci derecede budur.
Evet hocam.
İkinci derecede de İmam Gazali merhumun mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz diyerek mantık ilmini usulü fıkha ilk defa yedirirken kastettiği şeydir. Yani herkes bu akıl kelimesini kullanıyor ama bundan herkesin kastettiği şey farklı farklı şeyler.
Evet hocam.
Biz mesela bu az önce söylediğim ifrat yaklaşımla Ehl-i Sünnet vel Cemaat usulü din imamlarının, kelam imamlarının yaklaşımı arasındaki farka şöyle bir örnek verebiliriz. Somuta indirgeyerek.
Evet hocam. Somut örnekler önemli.
Evet, evet. Evet. Şimdi daha evvel akide dersinde de işlemiştik. Şura suresinin 11. ayetinde Cenab-ı Hak "Leyse kemislihi şey'un" buyuruyor.
Evet.
Onun gibi hiçbir şey yoktur. Şimdi kelam alimi, usulü din alimi bu ayeti kerimenin ne anlattığı konusu üzerinde çok hassasiyetle duruyor. Onun gibi hiçbir şey yoktur ne demek? Yani ne bakımdan onun gibi hiçbir şey yoktur? Ve bunu daha evvel tevhid derslerinde işlediğimiz, akaid derslerinde işlediğimiz beşli bir kategoriye tabi tutuyor.
Evet.
Yani zatı itibarıyla onun gibi varlık yoktur. İsimleri, sıfatları, fiilleri ve hükümleri itibarıyla onun gibi başka bir varlık yoktur. Dolayısıyla onun her şeyi, onunla ilgili her şey kendine özgüdür. Şimdi bunu bu şekilde anlayıp da bunu temel yapıp da diğer nasları, özellikle haberi sıfatları, müteşabih nasları bunun üzerine bina ettiğimizde Cenab-ı Hakk'ın bir kısım fiilleriyle kulların bir kısım fiilleri arasında ortak kelimelerle ifade edilme noktasında bir ortaklık var. İşte
mesela,
Allah Teala merhamet eder, insan da merhamet
bilir,
eder. Bilir, acır, gazaplanır.
Görür. Evet.
Görür, işitir, konuşur. Şimdi bu Şura suresinin 11. ayetini bu şekilde anlayan usulüddin uleması diyor ki Allah Teala da rahmet eder, kul da rahmet eder. O da gazap eder, kul da gazap eder. O da konuşur, kul da konuşur ama buradaki konuşma, gazaplanma, merhamet etme, bilme, işitme, duyma bu sadece kelimede bir ortaklık var. Yoksa insanın duyduğu gibi duyar değil. İnsanın gördüğü gibi görür değil. Diğerleri de öyle. Şimdi bu ayrımı yapmadığınız zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Ne Kur'an'da ne sünnette Cenab-ı Hakk'ın konuşması bağlamında, kelamı sözü bağlamında sesten bahsedilmez. Allah Teala'nın sesi vardır, o sesle konuşur, hitabını sesli olarak yapar diyen bir ayet, bir hadis yok.
Evet.
Şimdi usulüddin alimi bu temel ayrımı yapabildiği için
Allah Teala konuşur, kelam eder, hitap eder tarzı nasları duyduğu zaman, okuduğu zaman bunun insanın konuşması, hitap etmesi gibi olmadığını hemen ilk vehlede, ilk adımda bilir ve bununla ilgili artık kafasını yormasına gerek kalmaz. Kafasına bir şüphe gelmez.
Evet.
Ama öbürü ne yapar? Öbürü bu formasyondan kendisini mahrum ettiği için konuşmak fiilini insandaki konuşmayı esas alarak anlamlandırır ve der ki Allah Teala da konuşuyorsa şüphesiz o da sesli konuşuyordur. Konuşmak başka türlü olmaz çünkü. Harf kullanarak konuşur, ses kullanarak konuşur.
Der.
Temel ayrım burada çıkıyor ortaya. Bakın ikisi de akıl. Aynı nas'ı ikisi de anladı ama birisi tenzih esasında anladı. Leyse kemislihi şey'unu olayın temeline koydu. Öbürü varsaya düştü. Takıldı, tökezledi. İnsana bu anlamda Allah Teala'yı insana benzetti. Ama bunu kendisi fark etmiyor ve kabul etmiyor. Ben Allah'ın konuşması insanın konuşması gibidir demiyorum diyor. Veya Allah'ın sesi vardır ama bu ses insanın sesi gibi değildir diyor. Böyle bu tarz saçma sapan şeylere doğru gidiyor. Ses dediğiniz şey bellidir. Biz bunu biliyoruz. Başka türlü bir ses bilmiyoruz. Sesli iletişimde birisi konuşur, kelime kullanır, harf kullanır. Karşısındakinin kulağına, duyu organına hitap eder. Dolayısıyla o da o konuşmadan ses vasıtasıyla bilgi sahibi olur. Allah Teala'nın konuşması böyle değil. Şimdi bu bir örnek.
Yani leyse kemislihi şey ayet-i kerimesini tam anlamadan Cenab-ı Hak'la ilgili tefekkür boyutuna giremiyoruz. Tenzihi boyuta.
Tenzihi ihlal ediyoruz.
Ediyoruz. Evet. Yani demek ki biz hani akaid okumak derken hocam hani bizim daha somutlaştırmak için bunları bilmemiz gerekiyor.
Elbette.
Yani. Mesela tenzihi boyutu bilmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye benzemediğini bir kere kenara koyup ön kabulle bunu kenara koyup daha sonra bunun üzerine düşündüğümüz zaman doğruyu bulabiliriz. Yoksa doğrudan normal bilgilerimizle biz düz bilgilerimizle böyle anlamlandırmaya kalktığımız zaman Allah korusun teşbihe gidiyoruz.
İşte burada bakın ikisi de aklı kullandı aslında.
Evet.
Usulüddin alimi de aklı kullandı, öbürü de aklı kullandı. Ama Usulüddin alimi aklını naslar çerçevesinde işletti. Muhkem nasları aklı kullanma mekanizmasının temeline yerleştirdi. O çerçevede işleyen bir akılla bu nası anladı.
Evet.
Öbürü o muhkem nasları ihmal etti. Aklını muhkem naslardan mahrum bir şekilde kullanmaya kalkıştı. Dolayısıyla böyle bir vartaya düştü.
Evet.
Şimdi bu ifrat, bir de işin tefrit boyutu var. Yani iki uç bunlar. Evet. Birisi aklı tamamen ihmal etti, müteşabih naslara takıldı, orada tenzihi ihlal etti.
Bildiği gibi anladı.
Bildiği gibi anladı. Öbürü de aklı İslami esaslar çerçevesinde işletmek yerine batılı aklı esas aldı. Onu nasların temeline yerleştirdi. O da tefride düştü.
Yani
Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir kısım hükümlerle ilgili Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesiyle ilgili bütün olarak bugünkü değer yargıları yani dünyaya hakim olan küresel batılı sistemin ortaya koyduğu değer yargıları, batılı insanın aklı kullanma tarzı, bunları esas alarak sünnet-i seniyyeye, hüküm ayetlerine vesaireye yaklaştığında o da şöyle bir noktaya gitti. Dedi ki ben bu akıl-nakil ilişkisini bu şekilde kurdum. Aklı naslara egemen kıldım. İslam vahiy akıllı insana hitap ediyor. Ben de aklımla bunları anladım, yorumladım, anlamlandırdım ve ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Benim bu hükümleri bugün aynen uygulamam gerekmiyor. Bunlar o günün kültürel, yerel, tarihsel ortamına ait hükümlerdir.
Tarihselciliğe girdi.
Tarihselciliğe gitti.
Ve küfre girdi Allah korusun.
Allah korusun küfre gitti. Şimdi adam diyor ki zekat.
Evet.
Zekat niye konulmuştur? Zekat diye denen bu ibadetin teşri kılınma maksadı nedir? Toplumun ekonomik
refahı
kesimleri arasındaki farklılığı asgariye indirmek.
Yani sosyal
ekonomik dengeyi
sağlamak. Kurmak.
Evet. Zekatın teşri kılınmasındaki maksat budur. Şimdi böyle olunca zekata tabi mallar var. zekata tabi olmayan mallar var. Veya zekatın veriliş oranı şu malda şu kadar, bu malda bu kadar. Evet. Veriliş zamanı belli.
Evet.
Adam diyor ki madem maksat toplumun ekonomik kesimleri arasındaki uçurumu ortadan kaldırmaktır, ben bunu illa Kur'an'da sünnette belirlenmiş kalıplarla sınırlı olarak yapmak zorunda olmamalıyım.
Evet.
Ekonomik dengeyi ben bugün başka tedbirlerle, daha ilave, daha değişik tedbirlerle yerine getirebilirim, kurabilirim bu dengeyi. Dolayısıyla zekat diye bir ibadet var diye ben bugün bu sosyal dengeyi ihmal
sosyal
edip,
adaleti, evet,
ihmal edip bu ibadeti yerine getireceğim diye illa buna bağlı kalmak zorunda değilim. Veya
diyor yani bunlar, evet.
Tabii bunlar modernistlerin tarihsel.
Dolayısıyla zekatı gerek yok gibi böyle gereksizleştiriyor.
Ya da üzerinde oynayabiliriz diyor yani. Şimdi 1/40 diye belirlenmiş diyelim ki zekat. 1/40 diye belirlenmiş. Ben bunu ekonomik durumun, ülkenin ekonomik durumunun verilerine göre değiştirebilmeliyim, yükseltebilmeliyim. O günün şartlarında 1/40 uygundu. Bugünün şartlarında diyelim ki 2/40, 2/40 yapmak gerekir. Dolayısıyla ben bugün bu oranlarla oynayabilmeliyim.
Evet.
Veya işte öşürde, haraçta vesairede buna niye bağlı kalmak zorundayım ki diyor. Ben
maksat... buna sosyal adalet
tabii,
değil mi
maksadı
diyor.
Maksadı yakaladım ben diyor. Evet. Maksat burada buysa ben bunu zekatın belirlenmiş kalıplarının dışına çıkarak da yapabilirim. Bunu diğer hususlarda da bilhassa ukubatla ilgili, ceza hukukuyla ilgili ahkamda da yapıyorlar.
Hmm.
Miras taksimatında mesela orada da bunu yapıyorlar. Yani o günün toplumunda kadın erkek eşitsizliği had safhadaydı. İslam bunu bir yere kadar getirdi, getirebildi. O getirebildiği yer o günün şartlarına göre en ideal yerdi. Çok bugün daha ileri bir noktaya geldik. Dolayısıyla miras taksimatındaki oranları, nispetleri değiştirebiliriz.
Evet.
Buna sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekmez. Şimdi bakın burada da akıl ile nakil arasında bir ilişki kuruldu.
Hocam zaten siz dediniz ya batılı sistemin değer yargılarından bir tanesi de mesela insanı tek cinsiyet olarak görüyor.
Evet.
Yani kadın erkek ayrımı görmüyor. Adama o yüzden aklına yatmıyor yani.
Evet.
Niye kadına bu ayrı verilmiş, erkeğe ayrı verilmiş? Bu ayrımlar adamın aklına yatmıyor yani.
Evet.
Dolayısıyla işi ne yapıyor? Tarihselcilik bağına getiriyor.
Şimdi bu ayrımı biz tam %100 oturmasa da bizim tarihimizde, geçmişimizde ortaya çıkan ehli rey, ehli hadis ayrışmasına da benzetebiliriz bir yerde.
Evet hocam.
Yani orada da ehli hadis, ehli rey'i işte nasların içine aklı koymakla, akla olması gerekenden fazla bir ehemmiyet tanımakla filan itham ediyordu.
Evet hocam.
Bugün de böyle bir şey söz konusu, özellikle selefi cereyan bakımından. Öbür türlüsü bugün için mesela şu tarz zihnimizi zorlayan sorularla geliyor.
Evet,
mesela adam diyor ki acaba bugün Kur'an-ı Kerim inseydi?
Evet, soruyor.
Bugün inmiş olsaydı.
Faraza yani. Evet.
Evet, faraza. 1400 sene önce indiği zamanki hükümleri, bugün elimizde mevcut hükümleri aynen muhafaza eder miydi? Yani Kur'an'ın muhtevası bugün inecek olsaydı farklı mı olurdu, aynı mı olurdu? Buradan tarihselciliğe bir kapı. Dikkat edin, bu çok tehlikeli bir sorudur.
Hocam.
Yani bu soruya hazırlıksız yakalanırsa birisi ayağı çok kolay kayabilir.
Allah korusun hocam.
Tabii.
Hocam çünkü biz usul kitaplarında da okuyoruz. Yani usulde şöyle bir şey var. Hani gayi yorum, makasıt yorumu daha çok 4 halife dönemi ve sahabe döneminde yapılır. Daha sonra gayi yorum olması için o ortamın, o şartların geliyor olması, vahiye şahitlik ediyor olmak gerekir. Yani vahyin nasıl mesela nüzul sebebini bilmiyoruz. O dönemde o ortamda yaşamıyoruz. Gayi yorumlardan mümkün mertebe kaçınmak gerekiyor yani.
Hiç şüphesiz. Tabii yani. Bu son zamanlarda zaten bu dediğiniz zemine kapı aralayabilmek için makasıt fıkhına son derece büyük bir ehemmiyet verilmeye başladı. Makasıdü şeria dediğimiz şey şer'i hükümlerin maksatlarını belirleme çabası. Biz şer'i hükümlerin maksatlarını, amaçlarını, işte gayelerini tespit edebilirsek bizi o gayeye götüren hükme ya da prosedüre aynen bağlı kalmaksızın başka bir türlü uygulamalarla da o gayeye ulaşabiliriz.
Evet.
Bu ne demek? Bu şer-i şerifin İslam ahkamının tamamen değişebilirliği.
İçini boşaltmak hocam.
Tabii.
Tamamen boş hale getirmek.
Evet.
Yani bugün yani maalesef protestanlık yani bu halde şu anda yani Hristiyanlığın içini boşaltıp bir protestanlık dini şeyleştirmek tabii. gibi hocam. Yani
aynen öyle. Evet.
Üzerinde operasyon yapılır hale getirmek gibi bir durum yani. Evet hocam.
Şimdi böyle olunca bu sorunun cevabı günümüzde dediğimiz gibi hazırlıksız yakalanan kesimler bakımından son derece yanlış ve tehlikeli biçimde verilir.
Ne yapmak lazım hocam? Ne o soruya girmemek mi lazım?
Yok girmek lazım aslında.
Girmek lazım. Evet.
Sorudan kaçmak doğru değil.
Yani soruyu bir daha hocam şey yaparsın.
Üstüne gitmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim bugün inseydi.
Evet hocam.
O muhtevası aynen bugün muhafaza edilmiş olarak mı inerdi?
Evet.
Yoksa daha değişik muhtevada mı inerdi?
Evet.
Şimdi bu sorudaki tuzağı fark edebilmek için şuna bakmak lazım. Biz bugün elimizde bulunan Kur'an ve sünnetten elde edilmiş sorun çözme mekanizmalarıyla yani usulü fıkıhla, kavaid-i fıkhiye ile
evet.
ve furu-i fıkıh mekanizmalarıyla herhangi bir sorunu çözmede aciz kalıyor muyuz? Bu sorunun cevabına bağlı bu ilk sorunun cevabı.
Yani biz çözemiyor muyuz? Yani elimizdeki problemleri, elimizdeki metotlarla mevcut problemleri çözemiyor muyuz? Çözüyor muyuz değil mi hocam?
Bendeniz bugüne kadar hep bunu söyledim, dillendirdim. Yani evet akademik ihtisasımız fıkıhta değil ama fıkıhçı hocalarımız bu işi daha iyi bilir şüphesiz ama yani fıkıh usulüyle, kavaidiyle ve feriyatıyla,
evet
fetva müktesebatıyla şu meseleyi çözmekte aciz kaldı. Bunu fıkıh çözemiyor dediğimiz bir şey var mı?
Bugüne kadar bilmiyoruz. Hiç.
Bendeniz'in haberdar olduğu kadarıyla yok. Şurada problem çıkıyor. Fıkhın çözümü bazen bizi zorlayabiliyor.
İşimize gelmiyor yani.
İşimize gelmiyor.
Ha, evet hocam.
Ha, orada diyoruz ki bak bu fıkıh, klasik fıkıh teorisi burada geçersiz kaldı, yetersiz kaldı. Bize farklı türlü bir sistem lazım. Aslında o bizim teslimiyetimizle ilgili bir problem. Fıkıhtan... Evet. Fıkhın problem çözme mekanizmasından kaynaklanmıyor. Bizdeki teslimiyet arızasından kaynaklanıyor.
Kaldı ki hocam ölül emir diye stratejik bir yetki verilmiş yani. Hani yani değil diyelim mi? Ki evet. Müminlerin başındaki halifeye yetkili ölül emre ciddi bir yetki tercih hakkı verilmiş yani. Son noktayı koyma yetkisi verilmiş.
Tabii,
yani.
Evet hocam. Evet. Dolayısıyla bugün Kur'an-ı Kerim inmiş olsaydı
evet.
muhtevası farklı olur muydu? Allahu alem farklı olmazdı. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mevcut muhtevası bugünün ya da bundan 100 sene, 500 sene, 1000 sene sonranın problemlerini çözecek mekanizmaları içinde barındırıyor zaten.
Evet.
Yer yer doğrudan çözümlerle, yer yer çözümün mekanizmasını sunmakla Kur'an-ı Kerim bunu yeterince muhtevi zaten. Artı Sünnet-i Seniyye'nin muhtevasında bu bir kat daha fazla geniş bir alan çıkarıyor karşımıza. Evet. Şimdi bu ikisini birlikte düşündüğümüzde Kur'an'ın ve sünnetin evet. önümüze çıkan herhangi bir meselede mevcut muhtevayla yetersiz kaldığını söylemek mümkün değil. Şöyle bir şey gelir burada itiraz olarak onu da söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in işte diyelim cennet tasvirlerine baktığınız zaman orada işte soğuk sulardan, pınarlardan vesaireden bahsedilir. Çünkü çöl Arabı soğuk suya, serinliğe hasrettir.
Hmm.
Cennet hayatı orada serinlik, soğuk sular vesaire tasviratıyla o 7. yüzyıl Arabının dünyasındaki beklentiyi ideal noktasına taşıyor.
Evet.
Demek ki benim için şu anda en ideal şey nedir? Serinliktir, soğuk sudur, yeşilliktir, pınarlardır evet. vesairedir. Cennette de bunlar varmış. Acaba Kur'an diyelim ki kutuplara yakın bölgelerde inseydi, hala o zaman gene serin sulardan, şırıl şırıl pınarlardan filan bahseder miydi? Dediğimiz gibi bunlar tuzak sorular. Ondan da bahsederdi, öbüründen de. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirleri sadece soğuk pınarlardan ibaret değil.
Evet.
Yani o soğuk pınarlar da var. Arkasından ve daha nice bilmediğiniz şeyler var mesela.
İlave ediyor.
İlavesi var. Artı sadece soğuk sudan bahsetmiyor. Her türlü güzellikten, insanın ruhunu, gönlünü ferahlatan her evet. türlü güzellikten bahsediyor.
Evet hocam.
O zaman şunu söylememiz gerekirdi. çöl Arabı efendim, zaten sıcaktan bunalmış insan, cehennem azabı onun için ateş olarak tasvir edilmiş.
Evet.
Mesela bunu söylememiz gerekirdi o zaman, değil mi?
O zaman ateşi söylememesi lazım.
Tabii, tarihselcilerin yaklaşımını dikkate aldığımızda. Ama öyle değil. Hakikat neyse Cenab-ı Hak onu ifade buyurmuş.
Evet. Yani insanları haşa kandırmak için onları teşvik, motivasyon unsuru hocam.
Tabii ki.
Öyle diyenler de var, Allah korusun.
Tabii, tarihselciler
bunu Cenab-ı Hak diyor işte, bunları motive etmek için diyor söylemişti. Evet. Haşa yani. Haşa yani, öyle şey olur
Hatta
mu?
Hatta şunu söyleyenler
motivasyon
çıktı.
Unsuru mu Kur'an-ı Kerim yani? Hakikat değil mi yani? Evet hocam.
Bu hilaf-ı hakikat, bu yalan yani. Allah korusun. Şunu söyleyenler çıktı son zamanlarda. Türkiye'de de var. Eskiden kadın erkek eşitsizliği vardı. Erkek mutlak egemendi. En belirgin baskın figürdü. Toplumda, ailede vesairede. Dolayısıyla cennet nimetlerinden bahsederken Cenab-ı Hak hep erkeklere işte huriler vesaire falan, evet, vaat etmiş. Bugün inseydi, artık bugün erkek o baskın rolünü kaybettiği için, kadınla erkek eşitlendiği için kadınlara da bir şeyler vaat ederdi cennette.
Evet, evet.
Şimdi bugün bunu bir adım daha öteye taşıyıp şöyle diyenler var. Evet, bahsetmiştir. Kadınlara da vaat etmiştir. Erkeklere huriler, kadınlara gılman.
Evet.
Şimdi böyle diyenler de var.
Evet.
Şimdi bu, bütün bunları topladığımızda arızanın merkezinde, temelinde ne var? Mevcut batılı, hakim, baskın sistemi esas alıp, onu tartışma dışı kabul edip, onu mutlaklaştırıp, nasları o çerçevede anlama hastalığı. Meselenin temelinde bu hastalık var.
Yani kadın erkek denkliğinden ziyade eşitliği üzerine yürüme yani, değil mi hocam?
Evet, tabii.
Biz İslam'da yani, denklik var ya ama eşitlik yok. Eşitlik
tabii, adalet değil. Var kadın adalet erkek var, arasında. Denge var, adalet tabii. Var ama şey yok.
Evet.
Şimdi tarihselcilerin bu yaklaşımı Mekke müşriklerinin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e söyledikleri şu söze benziyor. Yunus suresinin 15. ayetinde ve izâ tutla aleyhim âyâtuna beyyinâtin, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman قَالَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, bize kavuşmayı ummayanlar, yani ahirete inanmayanlar, قَالَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا, bize başka bir Kur'an getir. Muhtevasından rahatsızlar.
Bunun dışında bir şey getir. Tamam, bunlar senin olsun.
Bize başka bir Kur'an getir. اَوْ بَدِّلْهُ, veya başka bir Kur'an getiremeyeceksen, getirmeyeceksen bunun muhtevasını değiştir.
Hmm. Nefsinin hoşuna gitmiyor yani.
Evet, muhtevadan rahatsız. Muhteva onun dünyasına, algısına uymuyor, onu zorluyor. Müşrik diyor ki ben bu Kur'an'ı kabul ederim. Ama iki şart, bir şartım var. Ya bu Kur'an'ı götür, başka bir Kur'an getir. Hmm. Ya da bunun muhtevasını değiştir.
Hocam rahatsız eden ne oradaki? Yani...
Şimdi orada bir hayat tasavvuru birkaç şey var. Birincisi tek tanrı inancı, yani tevhid inancı.
Bu kadar bir şeyi bir tane tanrı nasıl yapacak?
İkincisi yani? Ahiret inancı. Üçüncüsü de oradaki bir kısım baskın kabile reislerinin, baskın kabilelerin Mekke sosyal ekonomik hayatı üzerindeki belirleyiciliği, tekeli.
Yani statüler elden gidecek. Yani.
Evet. Bunlar elden gidecek. Bundan rahatsızlar. Diyorlar ki bunu götür, başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir. Cenab-ı Hak buna şöyle mukabele ediyor bakın. Kul, onlara de ki ey Habibim, ma yekunu li en ubeddilehu min tilkai nefsi. Bu Kur'an'ı benim kendi nefsimden, kendiliğimden, kendi inisiyatifimle değiştirme hakkım, yetkim yok. İn ettebi'a illa ma yuha ileyye. Ben ancak bana vahyolunana uyuyorum.
Evet.
İnni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Eğer bu Kur'an'ın muhtevasıyla oynayacak olursam, bu masiyeti, bu isyanı işleyecek olursam, Rabbimin büyük bir günde bana azap etmesinden korkarım. Ha, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına ilişkin tasarrufta bulunmak Efendimizin aleyhissalatü vesselam yetkisinde bile değil.
Hocam demek ki yani günümüz deki talepler de buna benzer talepler. Ya evet, değiştir,
evet,
ki
evet,
değiştirmeye evet, çalışıyorlar.
Evet.
Veya yenisini getir. Yok yok farz et bunu. Evet. Yenisini getir. Yani aynı yaklaşımlar. Yani ya
tabii,
ya devre dışı bırakacaklar veya Evet. İçine girip değiştirme planları yani.
İşte Kur'an bugün inse aynı muhtevayla mı inerdicilerin cevabı da burada zaten.
Aynı muhtevayla inerdi.
Aynı muhtevayla inerdi.
Yani burada üç tane nokta üzerine durduk hocam. Biraz duralım bunlar üzerine, evet. Müsaade ederseniz. Yani bir tevhid dediniz. Yani bu adamlar tevhidden rahatsız oluyorlar.
Evet.
Yani tevhidden, tevhid bir iki ahiret hayatından, evet, rahatsız oluyorlar. Üç, statüko ve statülerin, evet, elden gitmesinden, evet, belli bir statüler. Bugün hocam günümüze indirdiğimizde benzer şeyler olduğunu herhalde.
Tabii
mesela,
ki.
Mesela
tabii
bir statü var insanların işte, evet, beyaz diyelim ki diyor,
beyazlar,
beyaz Türkler,
zenginler, dokunulmazlar. Evet. Orada da
statü
öyleydi.
Statü edilmiş şimdi, yani. Evet.
Mekke eşrafı kölelerle eşitlenmeye razı gelmiyor, gelmiyor, gelemiyor.
Böyle bir statü şeyi günümüzde de var. Bunlar tabii, rahatsız diyorlar. Tabii. Biz, evet, kendilerine özel bir şey istiyorlar.
Evet.
Yine ahiret hayatından rahatsız değil mi? Sekülerizm, tabii, çok üzerine sizin zatenlerin, evet, durduğu bir konu yani. Tamamen ahiretsiz bir dünya. Her şey dünyada olsun, evet, bitsin. Ahirette hesap olmasın. Bir de tevhid inancından bir otorite yani.
Tevhidin tevhid inancından... beşli kategorisini bir bütün olarak düşünürsek tevhidden, evet, rahatsızlar. Yani, evet, mesela hükümde tevhidden rahatsızlar.
Evet.
Allah Teala'nın hüküm koymada ortağı yoktur.
Evet.
Adam diyor ki ben bunu kabul edemem, kusura bakmayın. Modern dünyada yaşıyoruz. 1400 sene öncenin hükümleriyle ben nasıl hükmedeyim?
Evet.
Dolayısıyla bundan rahatsız.
Evet.
Burada işte bu üç nokta aslında Mekke cahili toplumuyla modern cahili toplum arasında esaslar, evet, bakımından, karakter özellikleri bakımından çok fazla bir farklılık.
O tevhidin beş noktasını bir daha hocam şey yaparsak. Bir,
bunlar zatta tevhid.
Zatta tevhid. Yani
hiçbir varlığın zatı Cenab-ı Hakk'ın zatı gibi değildir. Cenab-ı Hakk'ın zatı bütün zatlardan, insanın zatından, hayvanın zatından, meleğin zatından, cinin zatından, zati özelliklerinden yani farklıdır.
Burada hümanizmayı reddediyor. Yani insanı tanrılaştıran bir anlayış.
Tabii.
İnsan her şey, ben her şeyim, suci olarak belirleyiciyim.
Evet.
Onu reddediyor yani, evet, bir şekilde. Ona itirazı,
evet,
var adamın.
Evet.
Başka hocam, zatta tevhid.
Esmada tevhid.
Esmada tevhid.
Sıfatta tevhid.
Sıfatta tevhid.
Fiilde tevhid.
Hükümde tevhid.
Ve hükümde tevhid.
Bunların hiçbiri rahatsızlık veriyor bunlar.
Tamamen rahatsızlar. Ve dikkat edin, günümüzdeki arızalar, gerek İslam içi arızalar, gerek İslam dışı küresel arızalar, bu tevhidin beşli kategorisinin parçalanmasından, ihlal edilmesinden doğan arızalardır. Mutlaka bunlardan birisine tekabül eden, taalluk eden bir yanı vardır bu arızaların.
Evet.
Evet.
Yani esmada tevhide mesela hocam nasıl itiraz ederler?
Şimdi Esma-i Hüsna Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından kaynaklanır. Onun sıfatlarını, evet, yansıtır. Mesela bunlar arasında Cenab-ı Hakk'ın Azizun Züntikam sıfatı var, ismi var.
Evet.
Cenab-ı Hak bu dünyada kendisine baş kaldıranlardan öbür dünyada intikam alır. Veya Cenab-ı Hak buğz eder. Cenab-ı Hak azap eder. Cenab-ı Hak gazap eder.
Hı.
Bunlarla ilgili şeyleri bugünün modern Müslümanı kabul edemiyor. Yani Allah Teala'yı sadece merhamet eden, seven, bağışlayan, tolere eden, hoş gören bir varlık olarak tanıtıyor. Allah Teala'nın şirke karşı gazabını, öfkesini, efendim masiyete isyana öfkesini, gazabını dile getirmiyor. Yani günümüzde hep ihlal edilen bir şey, Allah için sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz ama Allah için buğz etme tarafı yok, dikkat edin. Bu işin bu tarafı unutulmuş gitmiş durumda. Neden? Çünkü İslam'da buğz etmek diye bir şey yok. Neredeyse o noktaya geldik yani.
Evet.
Kötülüğe, harama, fuhşiyata, zulme, haksızlığa.
Efendim, görmezden gelme.
Tabii önce. Bunlara buğz etme durumu yok. Bunun çoğulcu bir hayat Müslümanlık olarak bize artık anlatılıyor. Yani ben Müslümanlığımı yaşayayım, öbürü ne yapıyorsa yapsın beni ilgilendirmez. Öbürünün gözümün önünde cehenneme yuvarlanıyor olması beni ilgilendirmez noktasına geldik yani. Bu doğru bir şey değil, yanlış bir şey. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına baktığınız zaman zaten hep ikildir. Mesela Eddar Ennafi'h.
Evet hocam.
Hem fayda verir hem zarar verir.
El-Mudil, El-Hadi.
El-Muhyi.
Evet hocam.
Dolayısıyla hem saptırır hem hidayet verir. Evet, bunlar hep birbirine bakan zıt kutuplardır. Kainatın dengesini de buradan bize Cenab-ı Hak işaret ediyor. Kainat da böyle zıtlıklar üzerine kurulu. Dolayısıyla o özelliklerin bir kısmını alıp bir kısmını unutmak, işte kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar etmek anlamına geliyor.
Vaktimiz hocam, toparlayalım. İki
toparlayalım.
Demek şöyle diyelim hocam, cahiliye dönemindeki kafirlerin rahatsız oldukları şeyler modern cahiliye döneminde de aynen mevcut.
Evet, aynen de mevcut. Bunu çok net söyleriz. Çünkü onlar neye itiraz ediyor idiyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, bugün İslam'a itiraz edenler de aynı noktalardan itiraz ediyor. Efendimiz'e mesela Aleyhisselatü Vesselam bu fitne çıkarıyor, bozguncu, aileleri parçaladı diyorlardı. Bugün terörist damgası Müslümanların üstünde, bakın. Evet hocam. Bozguncu, huzurumuzu bozuyor, tehlikeli adam. Gerçi hani IŞİD diye bir tehdit şey var, bir arıza var. Bu da onların ürettiği bir arıza ve onların İslam oluşturdukları, İslam imajına hizmet eden bir arıza. Bunun temelinde de o var. Dolayısıyla baktığınızda %100 diyebileceğimiz bir nispette modern cahiliye ile klasik cahiliye birbiriyle örtüşüyor.
Bunun temelinde de imansız aklın veya Müslüman akıl yok yani. Müslüman akıl olmadığı için böyle yani. Evet. Yani temelinde bu yatıyor.
Akıl-nakil ilişkisinin arızalı kurulmasından kaynaklanıyor.
Yani kendine göre bir hevai bir aklı var. Ona göre çerçevelendirmesinden kaynaklanıyor. Evet. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin hocam inşallah. Amin. Yani hakikaten çok bilmediğimiz çok şey var. Özellikle tenzihi hocam bu sohbette. Yani tenzihe vurgu yapmak gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak söz konusu olduğu zaman Sübhanallah tenzih ederim. Allah'ı tenzih ederek, kenarda bırakarak düşünmek icap ediyor. Bu en önemli bir ders oldu bu sohbetimizden. Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Tefekkür Ufku programının daha sonuna geldik. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Ben teşekkür ederim. Allah sizinle.
İnşallah daha nice Tefekkür Ufku programlarında buluşmak dileğiyle.
İnşallah.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.